Ayrım 38, sayfa 388. Saat 21 sularında GPS koordinatları sabitlenmişti. 4x4 gece saat 2'ye kadar Karos köyünün yukarısında dağda bir yerlerde kalmıştı. Anais, Nis yakınlarına geldiğinde sinyal yeniden hareketlenmişti. Katiller gidiyordu. Otoyola çıkıp peşlerine düşmeyi düşünmüştü. Ama katillerin gecenin bir bölümünü geçirdikleri bu yeri görmeyi istiyordu. En kötü varsayımların arasında Janus'u bulmuş olmaları vardı. Ona işkence etmişlerdi. Onu yaralamışlardı, onu öldürmüşlerdi. Gece saat 3 sularında GPS'in gösterdiği yere vardı. Burası Villa Corto adında özel bir klinikti. İhtiyatlı bir şekilde toprak yolu takip etti. Çok geçmeden farların ışığı altında gördüğü şey bir bad trip yaşadığını düşünmesine sebep oldu. Dipnot, bad trip. Kötü yolculuk anlamında İngilizce sözcük. Uyuşturucunun yaptığı etki neden olduğu halüsinasyon. Suratı beyaza boyanmış bir palyaço patikanın kenarında ağlıyordu. Biraz uzakta fıstık çamlarının üzerinde bir adam havada yürüyordu. Yerden 2 metre yukarıdaydı. Kliniğin ilk binasının kapısında tamamen siyaha, saçlarının ucundan ayakkabılarının topuğuna kadar boyanmış dev gibi bir adam duruyordu. Bir eli silahında arabadan indi ve halüsinasyon görmediğini anladı. Hepsi gerçekti. Palyaço gözlerini silerek ona doğru yaklaştı. Gözyaşları makyajını bozmuş ve ona yüzü parçalanmış bir Augustus havası vermişti. Havada yürüyen adam da oradaydı. Mucizenin açıklaması oldukça basitti. Uzun tahta sopaların üstünde yürüyordu. Kesinlikle bu dünyayı terk etmiş ve kuşların sırrını anlamış gibi ağaçların tepeleriyle konuşuyordu. Anais tüm pencerelerinde ışık olan ana binaya doğru yürüdü. Az kalsın yerde oturan aşırı makyajlı bir kadına çarpıyordu. Bir ateş yakmış, üzerindeki tencerede makarna pişiriyordu. Uzun bir spatula yardımıyla makarnanın tadına bakarken inliyordu. Anais başıyla onu selamladı. Sonra neler olduğunu sordu. Aldığı tek cevap şuydu. Sorun resimlerim, şu gümrükler. Anais ısrar etmedi ve yemekhaneye girdi. Karnaval burada da devam ediyordu. Gözlerinin etrafını siyaha boyamış bir Piero, homurtular çıkararak bir masanın üstünde sıçrıyordu. Bir diğeri uzun saçlarının üzerine bir peri şapkası takmıştı. Kazağının altına soktuğu yumruğunu saldırılarını akıtarak ısırıyordu. Başına hasır şapka geçirmiş bir başkası bir masanın üstünde bağdaş kurmuş flüt çalıyordu. Ağır ve melankolik bir hali vardı. Anais adamın üzerine işemiş olduğunu fark etti. Burada neler olmuştu, yetkililer neredeydi? Birinci kata çıktı. Duvarları beton bir koridor, ahşap kapılar. İçerisi cenaze törenlerinin yapıldığı salonları andırıyordu. Aynı soğukluk, aynı çıplaklık. Bu duygu önce ön seziye sonra gerçeğe dönüştü. Sağdaki odada 3 ceset vardı. Oldukça iri yarı 2 adam göğsünden büyük kalibreli silahlarla vurulmuştu. Üçüncüsü ise çıplaktı. Bir çalışma masasının arkasına bağlanmıştı ve diğer ikisine nazaran durumu daha korkunçtu. Anais lateks eldivenlerini taktı, kapıyı kapattı. Deliller peşinden gelmişti. Olayı kafasında canlandırdı. Katiller saat 21'de buraya gelmişti. Yakın mesafeden hasta bakıcıları vurmuşlardı. Bir 44'lük veya 45'likle. Sonra kliniğin yöneticisi olduğu anlaşılan adamla ilgilenmişlerdi. Tam olarak yaşını söylemek imkansızdı ama 60'larında olmalıydı. Yüzü parçalanmıştı, gözleri oyulmuştu. Burnu bir kan çukuruna dönmüştü. Parçalanmış yanaklarının arasından örselenmiş dişleri, sökülmüş dişlerin yara yerleri görülüyordu. Başı yana düşmüştü, bir şey ensesini yan tarafından kesmişti. Konuşmuş muydu? Her şeyden önce kim olursa olsun böyle bir eziyete, acıya maruz kalan biri konuşurdu. Ve yaşlı olduğu aşikar, sıska bir psikiyatrın bir kahraman gibi davrandığını düşündürecek hiçbir sebep yoktu. Ama belki de bir kez olsun cesaretini ispatlamıştı. Bütün savaşlar böyle örneklerle doluydu. Ayrıca oda aranmış, alt üst etmiş, yağmalanmıştı. Bu da pisliklerin sorularına cevap alamadıklarını akla getiriyordu. Sakinliği, soğukkanlılığı Anais'i şaşırtmıştı. Bu barbarlık izleri yüreğin değil gözlerini yakıyordu. Bunlar sanki eskiden beri aşina olduğu şeylerdi. Geceler boyunca babasının Şilili siyasi tutuklulara neler yapmış olabileceğini düşünmüştü. Gerçeği şimdi bütün çıplaklığı ve kanıyla görüyordu. Gözleriyle yere düşmüş eşyaları, kitapları taradı. Arama yapmasının gereği yoktu. Ziyaretçiler ona bir şey bırakmamıştı. Çalışma masasının üstündeki bilgisayarın içi boşaltılmıştı. Sabit disk götürülmüştü. Dosyalar çalınmıştı. Anais bir sonuca vardı. Janus bir başka yaşamında bir klinikte, bir akıl hastanesinde kalmıştı. Belki de Nis'ten kaçtıktan sonra gizlenmek için buraya gelmişti. Her halükarda katiller onun aklından geçeni okumuştu. Belki de biri ona haber vermişti. Bir hasta bakıcı mı? Bir hasta mı? Eğer Janus buraya uğradıysa bile katiller kliniğe gelmekte geç kalmıştı. Yöneticiyi sorgulamışlardı. Bu da zaman kaybetmelerine sebep olmuştu. Anais onların 4 saat boyunca klinikte kaldığını biliyordu. İşkenceyle geçen 4 saat. iPhone'unu çıkardı ve yer konumlandırma yazılımına bağlandı. Pislikler Lyon şehrini geride bırakmış Paris'e doğru gidiyorlardı. Janus'un yeni güzergahı hakkında bir şeyler mi öğrenmişlerdi? Glock'unu kılıfına soktu ve adamların peşinden yola çıkmadan önce klinikte hızlı bir tur atmaya karar verdi. İkinci binada dikkatini çeken bir şey yoktu. Aslında burası sanat terapisi binasıydı. Bir katında çeşitli eserlerle dolu atölyeler vardı. Deliler hala onu takip ediyordu. Onları tedavi etmesini, onlara yol göstermesini, yardımcı olmasını umuyormuş gibi bir havaları vardı. Kendini kötü hissetti. Daha ziyade onlardan biri gibiydi. Yeniden yemekhaneden geçerken duvardaki grup fotoğrafları dikkatini çekti. Geçen yıl çekilmiş bir fotoğrafta Janus'u kolayca tanıdı. Üzerinde ressam önlüğü vardı. İlk kez onu böyle içten gülümserken görüyordu. Onu hiç bu kadar hoş bulmamıştı ve kirli bir parmak Janus'un suratına bastırdı. Anais irkildi. Bu gözlerinin çevresi siyaha boyalı Piero'ydu. Narsis diye fısıldadı işaret parmağıyla fotoğrafa vururken. Narsis, Narsis, o gitti. Ne zaman? Piero düşünüyormuş gibi yaptı. Patlak gözleri vardı ve The Cure'un solisti Robert Smith'e benziyordu. Dün, dedi zorlukla. Anais koruduğu adam ile bu yeni katliam arasında ilişki kurulmaması için resmi aldı ve cebine koydu. O an aklına bir ayrıntı geldi. Krosnier'e göre Narsis, Janus'un Marsilya'daki barınağa verdiği addı. Bu yeni adı mıydı? Klinikte yattığı dönemde önceki kimliğinde kullandığı isim miydi? Peşinde koşan delileri aldırmadan arabasına doğru hızlı adımlarla yürüdü. Arabayı hareket ettirdiğinde az kalsın birini eziyordu. Yolda giderken aklına takılan bir şey vardı. Her şeye rağmen bu katliam Janus'un hayatta olduğunu gösteriyordu. Bu düşünceye sevindiği için kendine kızdı ve yaşlı müdürüyle hasta bakıcıları düşünerek gayri ihtiyari hat çıkardı. Dikiz aynasından patikanın tozları arasında arabanın peşinde koşan delileri görüyordu. Bu zavallı çatlakları bu sefaretin içinde bırakamazdı. Cep telefonunu açtı ve hafızadaki bir numarayı tuşladı. Krosnier. Resimler müzik partisyonlarına benziyordu. Porçeler, notalar, kuyruklu notalar. Çizgiler düz değildi. Bu dairesel müziğin içine davet edilmiş gibi duran başları, kişileri, sembolleri çevreleyen kıvrımlar oluşturuyordu. Narsis figürleri daha iyi seçebilmek için eğildi. Maskeli bir adam, yunuslar, pervaneler. Resimlerin tümü toprak ve altın rengi tonlarındaydı ve ressam tarafından yaratılmış bir kozmogoni çağrıştırıyordu. Galerinin beyaz duvarlarında altın pırıltılı kahverengi tonlardaki tablolar dev ikonalar gibi parlıyordu. Dokunmayın sakın, bunlar Woefli. Dipnot, Woefli. 1864'te Bern'de doğmuş, 1930'da Bern'de bir akıl hastanesinde ölmüş İsviçreli sanatçı. Narsis arkasına döndü. Saçlarıyla uyumlu, parlak gri renkli bir takım elbise giymiş olan bir adam ona doğru yaklaşıyordu. 60'lı yaşlarda marka gözlük takan bakımlı bir adam. Narsis ağzını yaya yaya ona gülümsedi. Bu sabah kim olursa olsun herkese gülümseyecekti. Buraya, Paris'e, özellikle de Marais Mahallesi sınırlarında bulunan Turen Sokağı 18 numaradaki Villon Pernetek galerisine ulaşmış olabilmesine hala şaşırıyordu. Önceki gün ormanın bitiminde karşısına bir şehirler arası yol çıkmıştı. Çok geçmeden de bir kamyon belirmişti. Narsis gayri ihtiyari baş parmağını kaldırmıştı. Şoför durmuştu. Paris bölgesindeki Aubervilliers'e kaplama malzemesi taşıyordu. Zaman zaman direksiyona geçmesi koşuluyla onu elbette götürmeyi isterdi. Narsis daha iyi bir fırsat yakalayamazdı. Bu şekilde nöbetleşe direksiyona geçerek ve başı sonu olmayan sohbetlerle uyku ile uyanıklık arasında bütün gece araba kullanmışlardı. Narsis sabah 6'da Paris metrosuna binmek için şapel kapısında kamyondan inmişti. Hatıra sözcüğü belki çok iddialı olabilirdi ama burada kendini evinde hissediyordu. Metro hatlarını, semtleri, isimleri biliyordu. Başkentte yolunu bulabilirdi. Bir bilet almış ve Marie Daisy tarafına giden 12 numaralı trene binmişti. Peş peşe geçen istasyonlara bakarken bir kez daha paçayı sıyırdığını düşünüyordu. Böyle daha kaç kez devam edebilirdi? Ölü gömücüler onu nasıl bulmuştu? Klinikteki binaları aramışlar mıydı? Müdürü sorgulamışlar mıydı? Bunları bilmesinin imkanı yoktu. Madeline de metrodan inmiş, yürüyerek Royal Sokağı'na varmıştı. Cebindeki avro dolu zarfı hissediyordu. Bu temas ona belindeki Glock'tan çok daha fazla güven veriyordu. Concord meydanına varınca sağa sapmış ve başkentin en lüks otellerinden birine girmişti. Le Crillon. Bunu yapmasının iki sebebi vardı. Böyle şatafatlı bir otel kimlik ibraz etmeye geciktirebileceği türden bir yerdi. Bu paraya her zaman anlayışlı olurlardı. Diğer sebep ise Le Crillon'un evsiz bir kaçağı arayacakları son yer olmasıydı. Narsis cüzdanını kaybettiğini söylemişti. Odanın parasını önceden nakit olarak ödemişti. Yaklaşık 1000 avro. Ve ertesi gün kayıp ilanı vereceğini belirtmişti. Yırtık ceketi resepsiyon görevlisinin dikkatini bile çekmemişti. Sırf sevk için Matthias Freyl adını vermişti. Hiçbir şeyden korkmuyordu. Metroya bindiği andan itibaren kimsenin onu Paris'te aramadığını anlamıştı. Bordeaux veya Marsilya'da ulusal bir felakete dönüşen bu olay Paris kalabalığı içinde kaybolup gitmişti. Odasına çıkmış, duş yapmış, 5 yıldızlı konfora belli bir aşinalığı olduğunu anlamıştı. Sonra soruşturma dosyasını odasındaki kasaya koymuştu. Her şey bir rüya gibiydi. Katilleri atlatmıştı, cepleri doluydu. Başkentte ummadığı bir hareket özgürlüğüne sahipti. Sakal tıraşı olmuş ve kendine çeki düzen vermişti. 2 saat uyumuştu. Sonra bir taksiye atlamış ve 1. François sokağına, erkek giysileri satan şık bir butiğe gitmişti. Koyu renk, yünlü, sade bir takım elbisede karar kılmıştı. Gök mavisi bir gömlek, kravatsız, siyah süet mokasenler. Kabinde gözlerden uzak yanında getirdiği Narsis'in not defteriyle Marsilya Adliye binasında güvenlik görevlisinden aldığı kelepçe anahtarını, cebinde kalmış fetişi, yeni giysisine aktarmıştı. Ayrıca 2 de kemer satın almıştı. Biri pantolonunu tutması ve silahı belinde taşıyabilmesi içindi. Diğeri ise sağ baldırına bağlayıp bir balık adam gibi ay kornunu yerleştirmek içindi. Narsis, gerçekten siz misiniz? Grili adam, kuşkusuz galericiydi, şimdi tam karşısında duruyordu. Yüz ifadesi değişmişti. Benim. Tanışıyor musunuz? Otoportrelerinizi biliyorum. Korto sizin ortadan kaybolduğunuzu söylemişti. Geçici bir durumdu. Galeri sahibinin keyfi kaçmış gibiydi. Takım elbisesinin içinde kıpırdanıp duruyordu. Elini uzattı. Ben Philip Pernati dedi galerinin sahibi. Serginiz büyük bir sükse yaptı. Bana da öyle söylendi. Siz resim yapmaya devam ediyor musunuz? Hayır. Peki ne istiyordunuz? Her geçen saniye Narsis'i haklı çıkarıyordu. Pernati onun varlığından hoşnut değildi. Neden? Tablolarımı görmek istiyorum. Galerici sanki biraz rahatlamıştı. Narsis'i kolundan tuttu ve salonun dip tarafındaki odasına götürdü. Hiç sorun değil. Burada hepsinin fotoğrafı var ve hayır, orijinallerini görmek istiyorum. Olanaksız. Tablolarınızın hepsini sattım. Biliyorum. Alıcılarınızın listesini ve telefonlarını istiyorum. Bu imkansız, bunlar gizli bilgiler. Narsis sonunda anlamıştı, sorun maliydi. Kurnaz herif, resimleri Korto'ya söylediğinden çok daha fazlasına satmıştı. Sanatçının müşterilerle temas kurmasından çekiniyordu. Sizin ticaretiniz beni alakadar etmiyor dedi Narsis. Onları görmem lazım, hepsi bu. Hayır, bu imkansız. Narsis adamı ceketinin yakasından tuttu. Benim kim olduğumu biliyorsunuz değil mi? Delilerle birlikteyken her an başınıza bir kaza gelebilir. Ben size bu listeyi veremem diye geveledi adam. Onlar isimlerinin gizli kalmasını isteyen çok özel müşteriler. Ben, galerici birden sustu. Narsis glokunu çıkarmıştı, şimdi namlusunu adamın çenesinin altına bastırıyordu. Liste, dedi hırıltılı bir sesle. İkimize de zarar verecek çılgınca bir şey olmadan önce. Pernati çökmüş gibiydi. Sanki 1 veya 2 omuru artık onu taşımıyordu. Titreyerek kıpkırmızı olmuş bir suratla masanın çevresini dolandı ve bilgisayarın faresini kavradı. Birkaç kez tıkladı. Narsis adamın gözlük camlarına yansıyan listeyi görebiliyordu. Dolandırıcı titreyen eliyle yazıcıyı çalıştırdı. Bir kadeh bir şey için diye öğütledi Narsis. İyi gelir. Adam uysal bir şekilde odanın bir köşesindeki su sebilinin arkasına gizlenmiş mini buzdolabını açtı. İçinden bir diyet kola kutusu çıkardı. Benim içinde bir tane var mı? Birkaç saniye böyle tuhaf bir şekilde geçti. Narsis silahını herifin üstünden çekmemişti. Yazıcı mırıl mırıl çalışırken sessizce kolalarını içiyorlardı. Sağ tarafta siyah gözlü, derin bakışları olan askılı pantolon giymiş, kel kafalı bir adamın siyah beyaz fotoğrafı dikkatini çekti. Elinde kağıttan bir trompet tutuyordu. Bu kim? Adolf Wöfflin. Bir retrospektif düzenliyorum. Hem sanatın gelmiş geçmiş en büyük ressamlarından biri. Narsis adamın akkor halindeki gözlerine bakıyordu. Deli miydi? Pernati nokta ve virgüllerden oluşan söz diliminden vazgeçerek hızlı hızlı konuşmaya başladı. Öyle de denebilir, evet. Çocuklara yönelik çok sayıda taciz girişiminden sonra hiçbir eyleminden sorumlu tutulamayacağı açıklandı. Bern yakınlarındaki bir akıl hastanesine kapatıldı. Bir daha da oradan çıkamadı. İşte orada resim yapmaya başladı. Haftada 1 kurşun kalem ve 2 kağıt hakkı vardı. Bazen sadece birkaç milimetrelik bir kalem ucuyla resim yapıyordu. Binlerce ve binlerce sayfa resim yaptı. Öldüğünde odası yerden tavana kadar resimlerle ve elde ciltlenmiş kitaplarla doluydu. Şu kağıt trompet neden? Orulo parçasıyla kendi müziğini yapıyordu. Müzisyen değildi ama kafasının içinde notalar duyduğunu iddia ediyordu. Narsis'in başı döndü. Bitmez tükenmez portreler ve arabeskler içinde şiddetli ruhsal gerginliklerle yitip gitmiş suçlu bir kaçık. Onun gibi mi? Liste, dedi boğuk bir sesle. Galeri yazıcıdan çıkan kağıdı uzattı. Kıpkırmızı olmuş suratı yavaş yavaş normal rengine dönüyordu. Zengin giysisi içindeki bedeni yeniden doğruluyordu. Özellikle bir an önce bu zorbadan kurtulmak ister gibiydi. Narsis isimlere bir göz attı. Hepsi tanınmış kişilerdi. Çoğu Paris'te yaşıyordu. Onları kolayca bulabilirdi. Her ismin karşısına satılan eserin adı yazılmıştı. Senatör, postacı, amiral. Silahını beline yerleştirdi ve geri geri kapıya doğru gitti. O esnada aklına bir şey geldi. Bana Corbett'ten bahset diye emretti. Adama birden sen diye hitap etmeye başlamıştı. Corbett? Ne? Corbett mi? Bana yaralı adamdan bahset. O dönemle ilgili uzmanlığım yok. Ne biliyorsan anlat. Bu otoportreyi sanıyorum 1840-1850 yıllarında yapmış. Bunun gibi bir şey. Pişmanlığın meşhur örneklerinden biri. Bir ne? Sen ne söyledin? Pişmanlık. Sanatçı tarafından ciddi düzeltmeler yapılan bir resim bu şekilde adlandırılır. Ya da üzerine başka bir resim yapılmış tablo. Cümle kafasının içinde bomba etkisi yaptı. Benim resmim pişmanlıktan başka bir şey değil. Narsist sanatın bir pişmanlık acısını ifade ettiğini söylemek istemiyordu. Önce tuvallerine başka bir şey resmettiğini belirtiyordu. Zaten tam olarak şunu söylemişti. İnsan gördüğüne inanmamalı. Benim resmim pişmanlıktan başka bir şey değil. Otoportreleri birer kamuflajdan başka bir şey değildi. Yaralı adam, anlat. Tam bir ders konusu diye belirtti Pernati fazla acele etmeyen bir sesle. Sanat tarihçileri neden Corbett'in kendini ağacın altında yatan kalbinden yaralı bir adam olarak resmettiğini hep düşünmüştü. Çok sonra bu tablonun bir sırrı sakladığı anlaşıldı. Başlangıçta Corbett kendini nişansıyla birlikte resmetmişti. Resim tamamlandığında kız onu terk etmişti. İncinen Corbett kızı resimden sildi ve yerine sembolik olarak kalpteki bu kan lekesini yerleştirdi. Adamın yarası bir aşk yarasıydı. Narsist heyecan içinde bu anekdotu değerlendirdi. Tüm bu hikayeyi nasıl biliyorlar? 1972 yılında tuvali X-ray cihazıyla taradılar. Yüzeydeki resmin altında Corbett'in omuzlarına dayanmış kızın silüeti net olarak görülüyordu. Narsist'in beynine kan hücum etti. Elleri titriyordu. Bütün otoportrelerin altında başka bir resim vardı. Gerçek kimliğiyle veya evsizleri öldüren katilin işlediği cinayetlerle ilgili bir gerçek. X-ray cihazında görülebilecek bir gerçek. Kapıyı çıkmadan önce adam uyarmayı ihmal etmedi. Hiç karşılaşmadık. Bu hem senin hem de benim için daha iyi. Anlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ve böylesi çok daha iyi. Sakın müşterilerine yapacağım ziyaret konusunda uyarma. Aksi takdirde geri gelirim. Ayrım sonu sayfa 397. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Carros. C-A-R-R-O-S. Bad Trip. B-A-D-T-R-I-P. Piero. P-I-E-R-R-O-T. Leon. L-Y-O-N. The Cure. T-H-E-C-U-R. Robert Smith. R-O-B-E-R-T-S-M-I-T-H. Adolf Wölfli. A-D-O-L-F-W-Ö-L-F-L-I. Marais. M-A-R-A-I-S. Turen. T-U-R-E-N-N-E. Willem Pernati. V-I-L-L-O-N-P-E-R-N-A-T-H-Y. Obervilliers. A-U-B-E-R-V-I-L-L-I-E-R-S. Chapelle. C-H-A-P-E-L-L-E. Mayr Daisy. M-A-I-R-I-E-D-I-S-S-Y. Royal. R-O-Y-A-L-E. Concord. J-O-N-J-O-R-D-E. Le Crillon. L-E-R-J-R-I-L-L-O-N. François. F-R-A-N-C-O-I-S. Pernathy. P-E-R-N-A-T-H-Y. Ben. B-E-R-N-A-T-H-Y.